Saygıdeğer Erkam Radyo dinleyicileri, saygıyla, muhabbetle, hürmetle efendim bir Suzi Dil programını daha açıyoruz. Hepinizi saygıyla, muhabbetle selamlıyoruz efendim. Saygıdeğer hocamız Profesör Doktor İrfan Gündüz'le birlikte yaptığımız bu müzik, kültür, sanat, medeniyet ekseninde yürüttüğümüz programın efendim geçtiğimiz haftalardaki bölümlerinde memleketimizde yaşanan hadiseleri de tabii ki gündemi takip etmek suretiyle efendim yine mühim bilgileri, mühim görüşleri, düşünceleri sizlerle paylaştık. Elbette önemli şeyler, önemli konular bunlar. Şimdi yine devam edeceğiz programımıza kültür sanat ekseninde tabii elbette. Ancak yine gündemden irtibatsız değil. Zira geçen haftaki programlarımızı izleyen dinleyicilerimiz hatırlayacaklardır. Böyle bir özellikle tasavvufi anlamda cemaatler, tarikatler, efendim sivil toplum örgütleri, vakıf faaliyetleri, insan hizmeti yapan, efendim güzel ahlak sahibi insan yetiştiren efendim ocakların mahiyetiyle ilgili, efendim toplumdaki yeriyle ilgili düşüncelerimizi yine sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Elbette bu kendi kültür kodlarımızı anlama adına, geçmişimizle irtibatımızı doğru kurmak adına, ruh kökümüzdeki değerleri keşfetme adına çok önemli irtibat kaynaklarımız bunlar. Bunları mutlaka net bir şekilde, doğru bir şekilde anlamamız gerekiyor. Dolayısıyla yine bu konular üzerine sohbetimizi hocamla sürdüreceğiz. Şimdi bir ilahiyle açılışımızı yapalım. Efendim, rahmetli Metin Alkanlı abimizin bir bestesi vardı. Merhum Sefer Efendi'nin güftesi üzerine Hüseyin'i makamında. Giydim hırkayı Hakk'ın yolunda, sildim aynayı Hakk'ın yolunda.
Ya Nebi Allah, Ya Şefi Allah, Ya Resulallah, Allah Allah, Ya Habiballah, Ya Nebi Allah, Ya Şefi Allah, Nureddin Pirim, Fahreddin Şeyhim, Nureddin Pirim, Fahreddin Şeyhim, Aşk-ı Azizim, Hakk'ın yolunda, Aşk-ı Azizim, Hakk'ın yolunda, Muhibbi oldu, Mevla'yı buldu, Muhibbi oldu, Mevla'yı buldu, bulan oldu, Hakk'ın yolunda, bulan oldu, Hakk'ın yolunda. Ya Resulallah, Allah Allah, Ya Habiballah, Ya Şefi Allah, Ya Nebi Allah, Ya Resulallah, Allah Allah, Ya Habiballah, Ya Şefi Allah, Ya Nebi Allah.
Allah razı olsun. Ağzınıza, nefesinize, amin, sesinize sağlık. Eyvallah.
Hem güfte sahibini hem de beste sahibini rahmetle anıyoruz.
Allah rahmet eylesin.
Eyvallah. Hocam şimdi programı açarken bahsettiğimiz gibi, hani tasavvuf deyince İslam dünyasında birçok önemli ilmi çalışmaların, efendim bilimsel çabaların, buluşların arkasında sufilerin olduğu tarihi bir gerçek. Yani sufiler sadece tekke köşelerinde evrat ve ezkarla meşgul olmamışlar. Aynı zamanda tekkeleri birer ilim yuvası haline getirmişler. Kimyadan astronomiye, matematikten efendim edebiyata, sanatın birçok dallarına tekkelerde bunların tahsili yapılmış, efendim öğretilmiş, öğrenilmiş. Bu ocağın mensubu kimseler bunları tahsil etmişler. Bu ilim ve sanat dallarında bu alanlarla ilgili de risaleler kaleme alınmış, eserler telif edilmiş. Mesela şimdi İrsika'nın şu andaki Osmanlı bilim literatürüne baktığımız zaman orada yayınlanmış eserlere de müelliflerin belki yarıdan fazlasının sufi olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla yine aynı şekilde kütüphanelerimizde de, Süleymaniye Kütüphanesi'nde, Beyazıt ve diğer kütüphanelerde de bu hakikati yakinen müşahede edebiliyoruz. Şimdi dolayısıyla bu tarikatlerin, tasavvuf efendim ilminin, eğitiminin, ocaklarının tarihi irtibatına geriye doğru şöyle bir baktığımız zaman ilim ve irfan ikisi birlikte yürüyor. Ancak Osmanlı zamanında tabii, programın ilerleyen dakikalarında onu da soracağım. Yani Osmanlı zamanında da mesela devletin içerisinde böyle bir kurumlaşma, böyle bir güç elde etme gibi faaliyetler olmuş mu bu tarikatlar içerisinden? Veya bunu nasıl anlamak lazım? Bu konu daha ilerleyen zamanda belki gireriz. Yani biz mesela şu anda normal sıradan bir vatandaşımız tarikat deyince, tasavvuf deyince, tekke deyince, dergah deyince ne anlıyor? Bu algı sanki çok yüzeyde sığ bir algı olarak önümüze geliyor. Buradan Bismillah deyip yürüyüşümüze başlayalım hocam.
Evet, teşekkür ederiz. Ender'ciğim, son zamanlarda yaşanan bu acı hadiselerden sonra özellikle ben bunu hep şeye benzetirim. Mehmet Akif'ten birisi borç para almış gitmiş. Bir daha da ödememiş. Adama diyor ki parama yanmıyorum da diyor. Bendeki merhamet duygularımı da çalıp götürdüğüne acıyorum. Şimdi ortadaki böyle bir kötü örnek ki bu kötü örneğin tarikatla, cemaatla filan bir ilgisi yok.
Yok, evet.
Bu tamamen ipleri de başkasının elinde maşa bir örgüt.
Eyvallah.
Dolayısıyla iradeleri de kendi elinde olmayan birilerinin kukla gibi oynattığı bir örgüt. Fakat bu örgüte karşı o kadar antipati genişledi ki pek çok aklı selim sahibi diye bildiğimiz arkadaşlarımız da tüm cemaatleri, tüm tarikatları efendim bu işin işine sokarak tamamen buna karşı çıkmak gibi bir yanlışa düştüler.
Maalesef hocam, evet.
Bir defa şunu söylemek lazım. Bir, bak köksüz ve geleneksiz hiçbir ilim yok bizim İslam medeniyeti tarihinde. Köksüz ve geleneksiz ilim. Şimdi musikide Femi Muhsin şart.
Eyvallah.
Kıraat ilminde Femi Muhsin şart. Silsile dediğimiz bir silsile yoluyla geçmişten günümüze gelen o klasik uygulamanın bugünümüze aktarılması anlamında silsile. Matbaanın olmadığı zamanlarda, efendim ilmi verilerin muhafaza edilebileceği bir yol olmadığı zamanda İslam medeniyeti bu silsileye çok önem vermiş. Hadis ilminde silsile şart.
Evet.
Hadislerin sıhhatini tespit açısından silsile şart. Tarikatlarda da silsile şart. Yani siz hatta sanatta da silsile şart.
Elbette. Usta çırak ilişkisi.
Mevlana diyor ki bak öyle. Ustasız çarşıya dükkan açan hem kendisi esnafa rezil olur hem de mesleğini rezil eder.
Evet, kazandığı da şey değildir diyor. Evet. Helal değildir diyor.
Evet.
Ustasız.
Dolayısıyla bu silsilesi olmayan bir hareket tamamen bir şahsın ihtiraslar uğrunda ördüğü, örgülediği bir kült etrafında kümelenmiş bir gruptur, bir yığındır, bir kitledir. Evet, bir defa hocam. Bunu böyle algılamak lazım.
Eyvallah hocam.
Ha peki tarikatlar nedir derseniz, demin bak ne güzel söylemiş orada Fahri Efendi. Pirim, efendim Nurettin Pirim, efendim Fahri Şeyh'im, Aşkı Azizim diyor. Şimdi böyle bir ortamda beslenerek yetişen,
evet,
geleneklerine ve köklerine bağlı bir anlayış da ancak geleceğe doğru yürünebilir. Bu yüzden bu silsileyi sadece tarikatlar olarak değil, her ilimde, kıraatte mesela, Femi Muhsin sahibi olmayan ve silsilesi olmayan kıraat muteber değildir.
Değildir.
Adamın silsilesi olması lazım. Bu bundan aldı, o bundan aldı, o bundan aldı diye ta Hazreti Peygamber'e dayanan bir kaynağın mutlaka ortaya konması lazım. Bu irşatta da böyledir. Hatta fıkıhta bile böyle. Mesela icazetnamelere bir bakın bizim şeydeki. Osmanlı dönemindeki icazetnameleri, her icazetnamede o icazetnameyi öğrencisine verirken hoca efendi silsilesini tek tek sayar.
Tek tek koyar oraya. Evet.
Hatta ben diyor ki mesela İhya'yı şundan aldım, İhya icazetini. Hatta bazı ilimler var ki icazetsiz, bazı kitaplar icazetsiz okunmaz. Mesnevi Hanlık, Buhari Hanlık, bak
evet.
İhya Hanlık. Bunlar icazeti olursa ancak adamın okuması muteberdir.
Mevlid-i Şerif de böyle hocam. Hatta her bahir için
evet.
Bir icazet olması gerekiyor. Evet. Eski usul böyle.
Evet, yani aynı.
Aynı, evet.
Dolayısıyla bu kaynağa bağlı kalmanın, geçmişe yaslanmanın en güzel örneğidir. Ve savrulmamanın ve sapıtmamanın da en güzel ölçüsü budur. Şimdi dolayısıyla tarikatlar böyle bir geleneği olan bir defa ve Hüdayi Nabit gökten zembille inmiş, paraşütle inmiş, kerameti kendinden menkul şeyhlerin oluşturduğu bir grup değildir.
Eyvallah.
Dolayısıyla icazet bile verilirken tarikatlarda, burada Hazreti Peygamber'in bile manen istihare yoluyla veya başka yollarla Hazreti Peygamber'in dahi onayı alındıktan sonra o kişiye icazetname tanzim edilir ve iki türlü icazet var. Bir tanesi icazeti tamme. Bu icazeti tamme dediğimiz zaman, hilafeti tamme dediğimiz zaman şeyh öldükten sonra da geçerli icazet demektir. Bir de hilafeti nakısa var. O hilafeti nakısa şeyhin hayatta bulunduğu sürece belli illerde, belli bölgelerde görevlendirdi.
İrşada memuriyet.
Kendisini temsile yetki verdiği ve oralarda evet. cemaati toplayıp onları sohbet eden, onların dertlerini dinleyen, Şeyh Efendi'ye ulaştıran anlamında bu tip hilafeti nakısa ki nefs-i mutmainliğe geldikten sonrakilere verilebilir. Bu şeyh vefat ettiği zaman bu hilafeti nakısalarda biter. Sonra o kişiler oralarda kendi başlarına müstakil, efendim ben de bir şeyhim diyerek yola çıkamaz.
Eyvallah. Hocam şöyle dilerseniz hemen bir Alvarlı Efe Hazretlerinden bir nutku şerif okuyalım. Yine kaldığımız yerden devam edelim.
Evet, buyurun.
Olur mu? Ey keremler kanı Hazreti Allah Ahmet-i Muhtar'a bağışla bizi diye başlıyor bir silsile
of,
olarak.
Ne güzel. Evet.
Gidiyor.
Evet.
Ey keremler kanı Hazreti Allah, ey keremler kanı Hazreti Allah, Ahmet-i Muhtar'a bağışla bizi. Ahmet-i Muhtar'a bağışla bizi. Merhametin kanı aman ya Gaffar, merhametin kanı aman ya Gaffar. Hayder-i Kerrar'a bağışla bizi. Hayder-i Kerrar'a bağışla bizi. Serdar-ı Evliya Sıddık-ı Ekber, Serdar-ı Evliya Sıddık-ı Ekber, yâr-ı gâr eyledi zat-ı peygamber, yâr-ı gâr eyledi zat-ı peygamber. Ömer-ül Faruk'tur İslam'a rehber, Ömer-ül Faruk'tur İslam'a rehber. Osman-ı Zinnur'e bağışla bizi, Osman-ı Zinnur'e bağışla bizi. Seni Müceba Sultanı Ebrar, ha seni Müceba Sultanı Ebrar, Hüseyin-i Kerbela zatında dildar, Hüseyin-i Kerbela zatında dildar. Zeynel Abidindir hazini esrar, Zeynel Abidindir hazini esrar. Muhammed Bakır'a bağışla bizi, Muhammed Bakır'a bağışla bizi. Lütfiye lütfeyle ihsanı Mevla, lütfiye lütfeyle ihsanı Mevla. İslam'ı affede bari Teala, İslam'ı affede bari Teala. Kalbimize dola nuri tecella, kalbimize dola nuri tecella. Tevhid-i esrara bağışla bizi. Tevhid-i esrara bağışla bizi.
Dilinize, nefesinize sağlık Ender'cim.
Hocam, Alvarlı Efe Hazretleri'nin biraz daha farklı bir tabii bakışı görüyoruz, bu ilahide de görüyoruz. Böyle bir Ehl-i Beyt muhabbetini yansıtıyor. Çok ilahilerinde bu çok bariz örnekleri var. Aynı şekilde Hulefai Raşidin'i sayıyor. Aynı zamanda o 12 imamdan da bazı zevatın isimlerini zikrediyor. Efendim, böyle farklı bir meşrep diyelim biz. Buna meşrep diyoruz.
Tabii.
Efendim. Evet hocam, biraz metodolojiden bahsettik. Oradaki tasavvuftaki, şimdi, tarikatlardaki icazetlerden.
Şimdi sizin ifade buyurduğunuz bu noktada bakın, kendisi hayvan olduğu halde cennete girecek bir hayvan var. Hangisi o? Kıtmir.
Evet.
Ashab-ı Kehf'in kıtmiri. Peki kıtmire bu cennetlik vasfı nereden bulaşmış? Ashab-ı Kehf ile hemhal olmaktan bulaşmış.
Eyvallah.
Şimdi ilimlerin kendisine göre bir öğrenim metodu var. Metodolojisi var. Mesela sözel ilimleri sözlü öğrenirsiniz. Kimden? Öğretmenden öğrenirsiniz. Ve bu sözel ilimleri öğretmensiz kendi kendine öğrenen adam bir sürü yanlışlığa düşer. İkincisi, bazı ilimler var sözel olmaz. Pratikte de laboratuvarda öğrenilir. Mesela tıp ilmi, kimya ilmi, fizik ilmi sadece teori yetmez, bir de bunun pratiği lazım. Uygulaması laboratuvarda öğrenilir. Tıp ilmi kadavranın başında öğrenilir. Fakat bir de hal ilmi var, hal. Benim en fazla hoşuma giden ilmi hal diye. İlmi hal var ya.
Evet, hal ilmi.
Bu Osmanlı ve Selçuklu geleneğine has bir kelimedir. Araplarda yok bu. İlmi hal. Esasında halin ilmi demek. Yani dinin sözel kısmını öğrenebilirsiniz. İmanın şartlarını bilebilirsiniz. İslam'ın şartlarını bilebilirsiniz. Namazın farzlarını, vaciplerini, müstehaplarını bilebilirsiniz. Hatta bunlarla namaz da kılabilirsiniz. Ama قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ اَلَّذ۪ينَهُمْ ف۪ي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ Namazlarında huşuğu yakalayanlar felaha erdi. İşte namazın o hal tarafı, o huşudur. O huzur duygusudur. Namazımız bizi miraca yükseltti mi? Cenab-ı Hak'la bizi yüz yüze, karşı karşıya getirdi mi? İç içe olduk mu? Yani esas işin bu tarafı, işin hal tarafıdır. Mesela reçeli kavanozun dışında ne kadar yalarsanız yalayın,
tadına ulaşamazsınız.
Tadını anlayamazsınız. Evet. Ya kapağını açacaksınız, bir parmak alıp,
eyvallah,
böyle dilinize sürdüğünüz zaman o zaman anlıyorsunuz ki bu şu reçeldir, şu baldır.
Evet.
İşte hal dediğimiz şey, ibadetlerin şeklinin arkasında saklı olan, surette değil, sirette saklı olan o manevi zevk, o manevi hal, o duygu, o his, o huzur duygusu, o huşu duygusu. Gerçek mümin o kimse ki, اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذ۪ينَ اِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ Bak,
evet.
Gerçek mümin o kimse ki Allah'ın adı anıldı mı tüyleri diken diken olur. Şimdi bizim tüylerimizi diken diken eden hal, işte haldir o. İşin kelamı değil, halidir. Peki madem dinin böyle bir hali var. Mesela اَرَئَيْتَ الَّذ۪ي يُكَذِّبِ بِالدِّينِ Maun suresinde.
Evet.
فَوَلِّلْ لِلْمُسَلِّينَ اَلَّذ۪ينَ هُمْ اَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ Namazlarından gafil olanların vay haline bak. Oradaki sahun, sehiv secdesi ismini buradan alıyor. Yanılgı secdesi. Adam kendisi namazda ama kafası başka bir yerde, kalbi başka bir yerde.
Evet.
Dolayısıyla böyle paramparça bir konumla namazda kılsanız miraca yükselemezsiniz. Çünkü namaz müminin miracıdır. Böyle olunca hal ilminin de kendisine göre bir eğitim metodu var mı yok mu? Olması lazım mı? Var.
Mutlaka, evet.
Bunun için Ebu'l-Huda Efendi Sırrul Hal diye bir risale yazmış. Peygamber Efendimizin ashabına ahvalini, halini, iç dünyasında hissettiklerini aktarma yolları diye. Şimdi burada haller ehli hal ile hemhal olunarak öğrenilir. İmam-ı Gazali buyuruyor ki sadece hastalıklar ve mikroplar bulaşıcı değildir. Haller de, huylar da bulaşıcıdır. Yani biz mesela vebalı adamın yanına yaklaşmayız. Yasaklamış zaten. Koleralının yanına yaklaşmayız. Öyle mi? Veremli bir adamın yanına yaklaşmayız. Yediği kaptan yemez, eşyalarını kullanmayız. Niye? Ondan bize de bu hastalık bulaşabilir. Sadece bunlar değil, haller ve huylar da bulaşır. O yüzden Cenab-ı Hak diyor ki Allah'tan korkun ve sadıklarla beraber olun. Sadıklarla beraber olun ki sadakat size bulaşsın. Tevekkülün kitabını ne kadar okursanız okuyun. Tevekkülün hazzını, zevkini yakalamanın yolu mütevekkil insanlarla beraber olduğunuz zaman ancak anlarsınız.
Eyvallah.
Ondan size tevekkül bulaşır. Çalışkan insandan size gayret bulaşır. Tembel insandan tembellik bulaşır. İlimden, ilim adamından ilim öğrenirsiniz. Cahilden cehalet bulaşır. Uyuyan insanın yanındaki adamın da uykusu gelir. O yüzden şoförün yanındakini asla uyutmazlar. Yani hüzün bulaşıcı, keder bulaşıcı. Buradan nereye geldik esas? Şimdi cemaate da karşı çıkıyorlar ya bazı arkadaşlar.
Evet.
Cenab-ı Hak evde kılınan namaza bir derece sevap veriyor. Camide cemaatle kılınan namaza 27 derece daha sevap veriyor. Neden? Camide insanlar bir araya gelerek birbirlerine iyilik bulaştırırlar, güzellik bulaştırırlar.
Rahmete vesile olurlar.
Ve evet. iyi ve güzel insanların adedi amip usulü çoğalır. Hatta Tur suresinde Cenab-ı Hak diyor ki, bak 100 tane insan düşünün. Allah bunların içinden bir tanesi eğer yüksek derecedeyse, yüzünü de aşağı indirip, o yüksek dere ya da yukarıya çıkarıp, yüksek dereceli insanla beraber yapar ki, hepsi yüksek dereceye ersin. Burada yüksek dereceye erenin derecesinden asla zayi olmaz. Onun yüzü hürmetine Allah 100 kişinin derecesini de yükseltir. Tur suresinde.
Eyvallah.
Dolayısıyla, şimdi cemaate karşı çıkmak, cemaatle namaza karşı çıkmak, bu aklı eşyanın tabiatına aykırı. Mevlana diyor ki, birileri alt alta dizip toplamanın hiçbir faydası yok. Bir iki yapar, iki üç yapar, üç dört yapar ama gücünüz yetiyorsa birileri yan yana dizmeyi öğrenin.
Eyvallah. Bak,
iki tane bir yan yana geldi mi 11 yapar. Üç tane bir 111 yapar. Dört tane bir 1111 yapar. Niye camide biz saf saf duruyoruz? İnsanları kol kola, el ele vererek onların enerjilerini bir araya getirip bir sinerji oluşturmak. Bu.
Eyvallah.
İmamın şahsında bir vahdete, bir tevhide gitmek. Cemaate karşı çıkmak demek, cemaatle namaza da karşı çıkmak anlamına gelir. Tarikatlara geldiğimiz zaman, bu tarikatları da ikiye ayırabiliriz biz. Bir tanesi, mesela Osmanlı döneminde genellikle 40 yaşından aşağı olan insanları normal tarikatlara derviş yapmamışlar. Onları ahi zaviyelerine göndermişler. Demişler ki sen git orada bir sanat öğren. Efendim orada ürettiğin sanatla topluma katkın olsun, üretim yap. Öyle tembel tembel durma, kaliteli bir insan ol. Hacı Bayram-ı Veli Hazretleri'nin böyle bir şeysi var. Adam önce sanata yönlendiriyor geleni. Hatta Ahmet Yesevi Hazretleri'nin 63 yaşından sonra çilehanesine çekilmiş, bir cuma namazlarına çıkmış. Bunu bana sordular da Yesevi Hazretleri'nin türbesini ziyaret ederken dedim ki ben İslam medeniyetinde emeklilik yaşını gösterir bu. Peygamber Efendimiz 63 yaşında dünyadan irtihal eyledi. O yüzden 63 yaşından sonra yaşamak bid'attır diyerek o çilehanesine çekilmiş. Ama 63 yaşına kadar kendi elinin emeğiyle ahşap sanatçısı.
Evet.
Kaşık yapıyor, çatal yapıyor, testi yapıyor, efendim damacana yapıyor. Ve bunları satarak hem müritlerin ihtiyacını karşılıyor hem kendi ihtiyacını karşılıyor. Asla kimseye muhtaç olmuyor Ahmet Yesevi Hazretleri. Aynı Davud Aleyhisselam da öyle. O da bizzat kendi eliyle peygamber olduğu halde ümmetine yük olmuyor. Demiri eritiyor, demiri kalıplara döküyor, zırh yapıyor, kaşık yapıyor, bıçak yapıyor, çatal yapıyor. Ve böylece hem ümmetin ihtiyacını gideriyor, hem onlara örnek oluyor, hem de kimseye yük olmuyor.
Eyvallah, eyvallah.
Dolayısıyla gençleri buna yönlendiriyorlar. Artık böyle 50-60'ın üstündeki insanları da diğer tarikatlara yönlendiriyorlar. Şimdi ahi zaviyelerinde şalvar giydirilir, şat kuşandırılır. Neden? Genç adamın belinden aşağısını sağlam tutacak. Ele, dile, bele ihanet olmaz. Ama normal tarikatlara girdiğiniz zaman hırka giydiriyorlar. Hırka nedir? Hırka vücudun bütününü kaplıyor ama esas kalbi, gönlü koruma altına alma, zırh altına alma. Öyle gönlünü yol geçen hanı yapma. Her gelen duygu Musa da girsin, Firavun da girsin. Yok, Musa'ya kapıyı açacaksın, Firavun'u kovalayacaksın. Firavun'a tıkmayacaksın.
Hocam kemerbeste de bir hizmete hazırlık var. Hizmet tabii, etme var.
Tabii. Hayır, orada genç adam biraz daha hizmet serbest edecek. Bırakılıyor. Evet. Genç adam gitsin bak. Eşyaya müdahale diyor genç adam. Sanatkar. Koyunu kesiyor efendim, işte derisini tabaklıyor, ondan bir şeyler yapıyor.
Evet.
Eşyaya müdahale diyor. Halbuki işin biraz daha teslimiyetini artırırsanız eşyaya müdahale bile takdire karşı gelmek gibi telakki ediliyor. O yüzden onlara hırka giydirilmiş. Yeniçerilere ne giydirilmiş? Şet kuşatılmış.
Evet.
Çünkü adam savaşacak.
Tabii.
Küffara kılıç çekecek. O yüzden onlara şet giydirilmiş. Yani belden yukarısı biraz daha serbest bırakılmış. Ama diğer genç sanatkarlara da önce belden aşağısı şalvar giydirilip şet kuşatılmış. Eline dil, ele dile bele ihanet olmaz. Bu evet. Tarafı garanti altına alınmaya çalışılmış. Ama hepsinde bir tek hedef var. Mesela evet gençlere böyle yapılmış ama onlara bir sanat ahlakı öğretiliyor. O da ihsan. Allah'ı görür gibi sanatını icra edeceksin.
Eyvallah.
Allah'ın gözü önünde bir adam sanatını icra eder ve imalatını ona göre yaparsa, o insanın yaptığı üretimde yanlış, eksik, hata bulunur
mu? Eyvallah.
Bulunmaz. Bak orada bile bu ihsan duygusu. Yine tasavvufun bir ilim olarak çıkmasında,
evet.
Peygamber Efendimiz'e Hazreti Cebrail geliyor ashabın huzurunda. İman nedir ya Resulallah diyor. Peygamber Efendimiz imanın şartlarını sayıyor. İslam nedir ya Resulullah diyor. İslam'ın şartlarını sarıyor Peygamber Efendimiz. Peki ihsan nedir ya Resulullah deyince, her ne kadar sen Allah'ı görmüyorsan da onun seni her an gördüğüne inanarak hayatını tanzim etmendir.
Yaşamandır. Eyvallah.
Hem gönlüne hem davranışlarına ona göre yön vermektir.
Eyvallah. Hocam ele bele dile dediniz de o şey aklıma geldi. Emin Işık hocamız bir şey yapmıştı. Ona bir yorum yapmıştı. El il demektir. Yani şehrine, vatanına sahip ol, eline sahip ol manasına demişti. Bir de bel, aile, nesil evet, demektir.
Tabii,
buna sahip olacaksın.
Tabii zürriyetine
dil de sahip lisanına sahip olacaksın evet. Diye böyle bir güzel evet. Şey yapmıştı. Hocam şöyle dilerseniz bir eser daha okuyalım, sonra da yine sohbete evet. Devam. Çok güzel bir noktaya geldi. Muhabbet demlendi hocam. Şimdi çoktandır okumadığımız Leyla Hanım'a ait bir çok güzel bir ilahi vardı. Rahmeyle bu dil hasteyi naçare ilahi. Zahm-ı dilime senden ola çare ilahi. Bir mücrim-i asi kulunam ruh-i siyahım. Affınla nazar kıl bu günahkâre ilahi diye başlıyordu.
Bekir Sıtkı Sezgin abinin okuduğu güzel bir şey.
Bu rahmetli Bekir Bey bunu kaside olarak okuyordu.
Evet.
Bizim Urfa yöresinde okunan bir ilahi. Benim okuyacağım evet. Eser inşallah.
Zahm-ı dilime Kime senden ola çare ilahi? Bir mücrimi asi kulun amru isyahım. Bir mücrimi asi kulun amru isyahım. Affınla nazar kıl bu günahkâre ilahi. Affınla nazar kıl bu günahkâre ilahi. Bakma yüzümün karasına, ruzi cezada. Bakma yüzümün karasına, ruzi cezada. Bağışla bizi Ahmet-i Muhtar-ı İlahi. Bağışla bizi Ahmet-i Muhtar-ı İlahi. Al benliğimi kaydı sivadan, beni kurtar. Al benliğimi kaydı sivadan, beni kurtar. Ta vasıl olam rüyeti didar-ı ilahi. Ta vasıl olam rüyeti didar-ı ilahi. Leyla kulunu ateşi aşkınla kebap et. Leyla kulunu ateşi aşkınla kebap et. Düzahta koyup yakma bizi nar-ı ilahi. Düzahta koyup yakma bizi nar-ı ilahi.
Allah razı olsun Ender'ciğim. Leyla Hanım'a da Rabbim rahmet eylesin. Bak, bak annelerimiz, bak şaire hanımlarımız, bak neler yapmışlar. O Nigar Hanım, Leyla Hanım, bunlar müthiş şeyler söylemiş. Şu ilahinin eyvallah güzelliğine bakın. Şimdi manadaki hocam, zenginliğe bakın.
İşte buralarda da anlatılan hadiseler tamamen bir eğitimle, bir derviş hayatıyla mümkün olabilecek. Ya tabii da ahsı feyz edilerek alınabilecek şey. Hani evvelce söylediniz ya, hal ehli hal ile hemhal tabii olmakla oluyor.
Tabii.
Buradan kunu ma sadıkinden bahsettiniz.
Tabii.
Ondan sonra sıhbatullah'a.
Evet.
Böyle birkaç kelimeyle bunu şey yapalım hocam, programımızın sonuna geldik.
Şimdi şunu yani sözümüzün kaldığı yer şuydu.
Evet.
Bu Cibril hadisi dediğimiz.
İhsan.
Peygamber Efendimizin iman sorusuna verdiği cevap bir tohum gibi atılmış. Ondan dağlar gibi ilimler meydana gelmiş. Eyvallah. Kelam ilmi, akaid ilmi hep buradan çıkmış. Peygamber Efendimiz'in İslam'a verdiği cevap akaid ilmi, fıkıh ilmi, tefsir, bunların zuhuruna sebep olmuş. Peygamber Efendimiz'in zamanında hiçbir ilim yok. Her şey Peygamber Efendimiz kendisi. Ama onun irtihalinden sonra ashab-ı kiram hep bütün bunları geliştirmiştir. Bunlar bir tohum. Peygamber Efendimiz'in ağzından çıkan tohum. Bu tohumun üzerine ilimler bina edilmiş. Peki Efendimiz'in tarif ettiği ihsanı konu olan ilim hangisi? O da tasavvuf.
Eyvallah.
Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de siz nerede olursanız olun Allah sizinle beraberdir. Doğru. Allah'ın beraber olmadığı insan mı var? Allah'ın yani mekandan ve zamandan münezzeh, her yerde, herkeste, her an beraber. Fakat esas biz onunla beraber miyiz, değil miyiz? Esas tasavvuf bizi Allah'la beraber olma şuuruna, Allah bizimle beraber de bizi bu beraberliğin farkındalığına varmaya çalıştıran bir ilim.
Eyvallah.
Bu da kendisine göre metotları olan bir ilim. O yüzden işi bir defa bu taraftan almak lazım bir. İkincisi de nasıl üsve-i hasene Peygamber Efendimiz. En güzel örnek. Hatta Mevlana Mesnevi'de diyor ki insanlar diyor Allah'ın kitabını ve peygamberin sünneti seniyyesini diyor kendi heva ve heveslerine göre eğip bükerek heva ve heveslerine uydurmaya çalışıyorlar. Halbuki sen Kur'an-ı Kerim ve sünneti tevil ederek kendi isteğine uyduracağına sen kendi heva ve hevesini, nefsini, esas kişiliğini ve kimliğini bir kalıp gibi erit Allah'ın ve peygamberin o kalıbında dondur ki esas kamil insan olasın. Dolayısıyla burada mesela Hille-i Saadetler var. Peygamber Efendimiz'in fotoğrafı yok ama her evde Hille-i Saadet var. Hille nereden çıkmış? Ashab-ı kiram diyor ki biz Resulullah'ın huzurundayken büyük bir manevi zenginliğe kavuşuyoruz. Gaş oluyorduk. Fakat onun huzurundan çıktıktan sonra bu duygularımız kayboluyor. Peki bizim Allah'ın Resulü ile bu fiziki beraberliği, manevi beraberliğe götürmek için bize Allah'ın Resulü'nü tasvir edin diyor. İki kişi burada çok mahir. Bir tanesi Hazreti Ali radıyallahu anh, birisi Hazreti Abbas. Bugün hillelerde bu ikisinin Peygamber Efendimiz'i tarifi
evet.
yazılıdır. Niye yazılmış bu hilleler? Peygamber Efendimiz'in gıyabında peygamber gibi olmanın, peygamber gibi olmaya özenmeyi temin etmek ve hızlandırmak için yapılmış.
Örnekliği muşahhas
hale getirmek. Manevi beraberlik, manevi evet. beraberliği sağlamak için.
Eyvallah.
Şimdi bizim Osmanlı'da ve Selçuklu'da tebaasının Arapça bilmediğini biliyor bizim alimlerimiz. Hatta namazını kılıyor adam, Fatiha'yı okuyor, Zamm-ı Sure'yi de okuyor ama bunun manasını bilmediğini de biliyor. Araplar bildiklerini zannediyorlar bunların manasını. En azından anlıyorlar manasını. Peki biz kendi tebaamıza Arapçayı bilmiyor adam. Hille'yi okusa da manasını anlamaz. Peki bunlara peygambere benzeme duygusunu
nasıl?
Peygamber gibi olma duygusunu nasıl aşılayacağız? Evet. Silsilesi olan. Bak silsilesi olan. Ve peygamber gibi yaşadığı kamuoyu tarafından kendisinin yaşadığı çevrede kabul edilen, onaylanan bir kişi. O kişileri örnek alın. Onun gibi olursanız siz de peygamberin yoluna girmiş olursunuz.
Evet. Turuk Haliye dediğimiz zaten
tabii.
mesele ortaya bu. Çıkmış oluyor.
Dolayısıyla burada esasında Freud bile bunu görmüş. Freud. İnsanda üç türlü kişilik var. Bir insanın kendi iç benliği var.
Evet hocam.
Bu egosu. Bir Allah bilir, bir de kulları bilir. İkincisi id ego dediğimiz
id
bu.
İd de başlıyor.
Id ego. Ego görünen benliğimiz,
evet.
maskeli benlik. Biz toplum içinde toplumun beğenebileceği davranışlar sergileriz. Maskeyle dolaşırız. Olduğumuz gibi gözükmeyiz. Bu da ego. Bir de süper ego var. Her yiğidin gönlünde bir aslan yatar. Kişinin nasıl olmayı, kendisini bir adama benzetmek istiyor adam.
Evet.
Futbolcu Maradona'ya özeniyor. Bakıyorsun evet. sonra Maradona gibi oluyor adam. Güreşçi Yaşar Doğu'ya özeniyor. Yaşar Doğu gibi oluyor adam. Buna idol diyorlar, süper ego. İşte insanların da bu rol model olarak benimsediği, kendisine hedef olarak seçtiği o süper egoya kamil insanı model olarak koyup, Eyvallah. Kişinin kendisini kemale doğru, kamil insana doğru özendirmesini sağlamak. Men teşebbehe bi kavmin fehüve minhum. Kim kendisini bir kavme benzetmeye çalışırsa o onlardandır.
Eyvallah. Hocam programımızın süresini aşıyoruz. Bu husus çok önemli. Olmazsa öbür programda devam ederiz aynı kaldığımız yerden.
Evet.
Efendim bizi dinleyen, bize kulak veren, gönül kulağıyla bizleri dinleyen efendim dostlarımıza selam ve muhabbetlerimizi buradan tekrar iletiyoruz. Erkam Radyo'da Suzil programından hayırlı günler diliyoruz. Allah'a emanet olunuz efendim.